Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe enzertukum naran telavva. La yasla illa al-ashqa al-ladhi kazzaba wa tawalla wa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 70. bölümüyle beraberiz.
Bugün yine geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin de yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde ise beyin anevrizması ve vazospazm veya damar büzüşmesi durumları hakkında konuşacağız.
Serebral arter beyin damarları duvarındaki zayıf bir nokta şişip kanla dolduğunda serebral veya beyin anevrizması oluşur. Bu komplikasyona intrakranial anevrizma veya serebral anevrizma da deniliyor. Beyin anevrizması her yaşta ortaya çıkabilecek potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyondur. Beyin anevrizması yırtılırsa kişinin acil bir durumda olduğu felç veya beyin hasarı yaşayabileceği söylenebilir. Bu durumda olan hasta zamanında tedavi edilmezse hayatını da kaybedebilir. Tabii ki her anevrizma yırtılmaz. Anevrizmalar vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabilse en yaygın anevrizmalar beyin, aort, bacaklar ve dalakta görülür.
Anevrizmanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı faktörler hastalığa katkıda bulunur. Örneğin atar damarlardaki hasarlı dokular anevrizmaların oluşmasında önemli bir rol oynayabilir. Arterler yağ birikmesi gibi tıkanıklardan zarar görebilir. Bu biriken maddeler biriken yağlar arasında kan pompalamak için kalbin gereğinden fazla çalışmasına neden olabilir. Bu baskı ve zor durum artan basınç nedeniyle arterlere ve atar damarlara zarar verebilir.
Ateroskleroz veya damar sertleşmesiyle de anevrizmalara yol açabilir. Aterosklerozlu kişilerde arterlerde de bir plak oluşturuyor. Bu yapı atar damarlara zarar veren ve kanın da serbestçe dolaşımını engelleyen plak adı verilen sert maddenin birikmesine yol açar. Yüksek tansiyon anevrizmaların bir başka önemli nedenidir.
Belirtildiği gibi anevrizmalar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak vücuttaki en büyük kan damarları olan beyin damarları ve aort anevrizmaların en sık görüldüğü yerlerdir. Ayrıca dizinizin arkasında, dalağınızın ve bağırsağınızda bulunan aortta da anevrizma yaşanabilir. Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, boyun sertleşmesi ve ağrısı, bulanık görme veya çift görme, gözün üst ve arkasındaki ağrılar, genişlemiş göz bebeği, ışığa duyarlılık, duyu kaybı, yırtılmış bir beyin anevrizmanın belirtilerindendir.
Anevrizmaların çoğu asemptomatiktir ve belirti göstermezler. Özellikle küçük olanlar bu kategoride yer alırlar. Bazen büyük anevrizmalar yan beyin veya sinirler üzerinde baskı kurarak ilişkili semptomlara neden olabilir. Periferi görme veya görme alanı bozukluğu belirtileri, bilgi işleme veya düşünme sorunları, konuşma sorunları, algı sorunları, ani davranış değişiklikleri, denge ve koordinasyon kaybı, konsantrasyon azalması, kısa süreli hafıza sorunları ve yorgunluk bu durumun belirtilerinden bazılarıdır.
Sizi etkileyebilecek anevrizma türü belirli risk faktörlerine bağlıdır. Erkekler kadınlardan daha fazla anevrizma riski altındadır. 60 yaşın üzerindeki kişiler de daha fazla bu hastalık riski altındadır. Diğer olası faktörler arasında yüksek yağlı, yüksek kolesterollü bir diyet, ailede kalp hastalığı ve inme geçmişi, sigara içme, obezite durumları yer almaktadır. Ayrıca hamilelik ve dalak anevrizmasına yol açan durumlardan biridir.
Kadın cinsiyet, yaşlılık, sigara ve alkol tüketimi, tansiyon, polikistik, böbrek hastalığı gibi genetik hastalıklar, Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu, serebral anevrizma gelişimi için risk faktörleri sayılırlar. 60 yaş üstü olmak, kadın cinsiyeti, sigara içmek, Japon veya Fin ırkından olmak, anevrizma boyutunun 5 milimetreden büyük olması, semptomatik anevrizma ve posterior sirkülasyon anevrizması, valide anevrizma rüptürü, geçmiş anevrizma rüptürü riskini artıran faktörlerdir.
Ne yazık ki çoğu anevrizma yırtıldıktan sonra teşhis edilebilir. Neyse ki anevrizmalar, bilgisayar yardımıyla çekilen tomografiler ve MR'lar ile kolayca teşhis edilebilir. Bunlar bir radyolog tarafından kafadaki kan damarlarını görmek için kullanılan agresif olmayan yöntemlerdir. Doktorunuz her hasta için en iyi seçeneğin ne olduğunu belirleyecektir. Yırtılmış anevrizma olduğunda şüpheli hastaların genellikle kafanın bilgisayarlı tomografi taraması ve anjiyografisi yapılır. Bilgisayar yardımlı anjiyografi ve MR anjiyografi birçok anevrizmanın teşhisine yardım edebilirken, anevrizması olan çoğu hastaya kesin tanı koymak ve en iyi tedaviyi belirlemek için beyin anjiyografisine ihtiyaç var.
Erken teşhis edilen ve belirti göstermeyen küçük anevrizmaların çoğu tedavi gerektirmez. Ancak diğer anevrizmaların tedavi edilmesi de gerekiyor. Anevrizmanın ilerlemesini önlemek, diğer vücut yapılarına verilen hasarı önlemek veya ortadan kaldırmak, bir yırtılmayı önlemek veya tedavi etmek ve hastanın normal günlük aktivitelerine devam etmesini de sağlamak tedavinin hedefleri arasında belirlenmektedir. Aort anevrizması söz konusu ise doktorlar ameliyattan önce ameliyat yerine ilaç reçete edebilir. Anevrizma hızla büyüyorsa veya yırtılma veya tıkanma riski altındaysa doktorlar hemen ameliyat önerebilir.
İlk cerrahi yöntemi clipping veya kırpma ameliyatıdır. Bu cerrahi işleminde anevrizmanın ucuna küçük metal bir klips bağlanır. Bu klips anevrizmaya giden kan akışını durdurur. Ayrıca basıncı da azaltır. Kırpma ameliyatı en iyi şekilde daha büyük anevrizmalar için uygulanır. Kasıktan beyin anevrizma ameliyatı kırpma yönteminden daha hafif olan başka bir ameliyat türüdür. Kasıktan beyin anevrizma ameliyatında artere küçük bir tüp yerleştirilir ve vücuttan anevrizmaya gönderilir. Daha sonra tüpten anevrizmaya küçük bir tel uzatılır. Anevrizmadaki tel kan akışını durdurur ve kanı pıhtılaştırır. Bu pıhtılaşma anevrizmanın büyümesini engeller. Bu yüzdendir ki sigara içenlerde anevrizma rüptürü daha sık yaşanır. Bu yüzden anevrizma sorunu olan sigara içenler muhakkak sigarayı bırakmaları gerekir. Anevrizma için başka bir tedavi de kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmaktır. Genel olarak yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olan kişilerde anevrizma olma olasılığı daha yüksektir.
Vazospazm veya yırtılmış atar damar büzüşmesi, beyindeki atar damarların büzüşmesi ve daralmasıdır. Bu komplikasyon kanamadan sonraki 3. günde başlar ve ilk haftada ise zirve yapar. Son olarak da kanamadan 14 gün sonra ortadan kaybolur. Bu komplikasyonun ortaya çıkma oranı %50 ila %90'dır. Hastaların yaklaşık %26'sında semptomatik vazospazm görülür. Vazospazmın sempatik olması yaş, hipertansiyon ve diyabet geçmişiyle önemli ölçüde ilişkilidir. Ancak vazospazm için en önemli risk faktörü büyük hacimli kan pıhtılarıdır. Bu komplikasyonun tedavisinde sıvı tedavisi, nimodipin, statinler, balon anjiyoplasti kullanılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 70. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a giden yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz muhterem dinleyiciler. Önceki programda Tarık suresinin tamamlanmasıyla birlikte bu programda A'la suresinin kolay ve akıcı tefsirine başlıyoruz. A'la suresi 19 ayetten oluşur ve Mekke'de nazil olmuştur. Surenin ilk bölümü Allah'ı tesbih etmek ve yüceltme hakkındadır. İkinci bölümü ise müminlerin mutluluğunun ve kafirlerin mutsuzluğunun sebeplerini ele alır. Programımızın başında A'la suresinin 1'den 5'e kadar olan ayetlerin tilavetini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel a'la. Ellezî khalaqa fesevvâ. Vellezî kaddara fehedâ. Vellezî ehrecel mer'a. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürütüp kararmış çöl çöpe çevirendir. Bu ayetler peygamberimize ve ardından müminlere hitaben şöyle buyuruyor. Rabbinizin adını kutsal sayın ve onu başkalarının adlarının yanına veya yarattıkları seviyesine koymayın. Çünkü o her şeyden ve herkesten daha yüce ve üstündür. Ayetlerin devamı Allah'ın üstünlüğünün nedenlerini açıklayarak şöyle buyurur. Bu muazzam evreni yaratan, onu sağlam bir temel üzerine kuran ve ona düzen veren O'dur. Öyle bir düzen ki gökyüzündeki en büyük yıldızlardan ve galaksilerden bir molekülün ve atomun en küçük parçalarına kadar her şeye hükmeder. Her şeyin yaratılışı belirli bir ölçü ve düzene göredir. Her varlığın yaratılış amacına uygun olarak Allah ona gerekli imkanları ve kapasiteleri vermiş ve onu hedefine ulaşma yolunda hidayet etmiştir. Ayetlerin devamı yeryüzündeki büyük yaşam olaylarından birine değinerek şöyle buyuruyor. Her yıl tekrarlanan baharda bitkilerin yeşermesi ve sonbaharda ağaç yapraklarının dökülmesi onun kudretinin ve rahmetinin tecellilerindendir. Tüm hayvanların ve siz insanların gıda ihtiyaçlarını karşılar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Allah'ın adı kutsaldır ve daima saygı ve hürmetle anılmalıdır. Bu nedenle Allah'ın kutsal adına karşı saygısızlık ve hürmetsizlik içeren her türlü davranıştan uzak durmak gerekir. Allah zihnimizde ve hayalimizde canlandırabileceğimiz her şeyden üstündür. Onun zatı bizim tarafımızdan idrak edilemez ve anlaşılamaz. Yaratılış düzeni, Yaradan'ın hikmetini ve yaratılışın amaçladığını gösterir. Şimdi A'la suresinin 6 ile 13. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. en büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nâr.
Bu ayetlerde Hazreti Peygamber'e hitap ederek şöyle buyuruyor. Biz sana Kur'an ayetlerini okuruz ve irademizle onu ezberlersin. Asla unutmazsın ki eksiksiz bir şekilde insanlara okuyasın ve onlar aracılığıyla insanları hidayete eresin. Unutkanlık ve hafıza zayıflığı biz insanların doğal bir özelliğidir. Ancak Allah hidayet yolunun eğrilip sapmaması için peygamberleri her türlü unutkanlıktan korumuştur. Böylece hem ilahi kelamı insanlara doğru bir şekilde ulaştırırlar, hem de insanlar peygamberlerinin kişisel meselelerde bile unutkanlık yaşamadığından, hele hele Rablerinin vahiy ayetlerini ulaştırma konusunda hiç yaşamadığından emin olurlar. Ayetleri tebliğ etmek ve dini öğretileri müşrik ve kafir bir toplumda yaymak açıkçası çok zor ve yorucu bir iştir. Bu nedenle Allah peygamberine hitap ederek şöyle buyuruyor. Ancak biz bu işi sana kolaylaştıracağız ve seni güzel ahlak ve zorluklara dayanma gücü ile öyle bir hazırlıkla donatacağız ki risaletin ağır görevi sana kolay gelsin ve en iyi şekilde yerine getirilsin. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselam da tebliğdeki başarısı için Allah'tan iki şey istemiştir. Biri zorluklara dayanma, diğeri ise risalet görevinin kolaylaşması. Ayetlerin devamı şöyle buyuruyor. Ey Resulümüz! Şimdi ayetleri kalbine indirdik ve seni bu önemli görevi yerine getirmeye hazırladık. Öyleyse bu ayetlerle insanlara öğüt ver. Umulur ki bu öğüt etkili olur ve kalbi huşu içinde olan, hakka ve hakikate karşı alçak gönüllü olan herkes Kur'an'ın yüce öğütlerinden faydalanır. Elbette kendini hakkı işitmekten veya kabul etmekten mahrum edenler şekavete düşer ve kıyamet günü cehenneme girerler. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Allah peygamberleri vahiy alma ve tebliğ etme yolunda her türlü hata ve unutkanlıktan korumuştur ki ilahi hidayet doğru ve sapmasız bir şekilde insanlara ulaşsın. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek birçok zorluk ve güçlükle birlikte gelir. Ancak Allah dinini tebliğ edenlere yardım etmeyi vaat etmiştir. Hakkı arama ve öğüt alma İnsanın mutluluğu ve kurtuluşu için gerekli bir şarttır. Onsuz insan mutsuzluğa ve şekavete düşer. Şimdi A'la suresinin 14 ila 19. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
La ilahe illallah.
Önceki ayetlerin bir grup insanın şekavetinin sırrı açıklanmıştı. Bu ayetler şöyle buyuruyor. İnsanın mutluluk ve kurtuluş yolu nefsini kirliliklerden arındırmak, sadece Hakk'a boyun eğmek ve namaz kılmaktır. Çoğu insan dünyayı ahirete tercih eder ve ahiretteki sonsuz yaşamdan çok kendi dünyalarını imar etmeyi düşünürler. Ancak kurtuluşa erenler bilirler ki ahiret dünyadan daha hayırlı ve kalıcıdır. Öyle ki kıyamet günü dünya hayatını yarım günden fazla görmezler ve onu değersiz sayarlar. Surenin son ayetleri şu noktayı vurgular. İnsanlığın saadeti için gerekli olan şeyler daha önceki kitaplarda da yer almıştır. İbrahim, Musa ve İsa gibi büyük ilahi peygamberlere indirilen kitaplarda. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretiyor. Nefis tezkiyesinin istenen sonuca ulaşması için Allah'a kulluk ve ibadetlerle birlikte olmalıdır. Aksi takdirde Hinduların riyazetleri gibi uygulamalara dönüşür. Nefis tezkiyesinin önündeki en önemli engel, insanı ahiretten alıkoyan dünya sevgisidir. İnsanı geliştiren ve kurtuluşa erdiren namaz, ancak tezkiye ve Allah'ı anma ile birlikte olan namazdır. Kutsal kitaplar çok sayıda olsalar da birbirleriyle uyumludur ve tek bir hedefi takip ederler. O da insanın saadeti ve felaha ulaşması ve onu bedbahtlık ve şekavetten kurtarmaktır.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil akliye, ya sahibel
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ederseniz yayınlarımızı İran Radio adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız. Thank you.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
Tahran Radyosu.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınız hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu işlerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetiyle kuşatılan, vaziz ve celil olan Allah'ın nuru ile örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlere çeşitli İslami ülkelerde güzel sesiyle tanınan İran diyarından Üstad Muhammed Tagi Muruvvet ile ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Uzun süre İran'da yaşayan Mısırlı Kari ve Hakem ve Kur'an-ı Kerim yarışmalarında iki kez jüri heyetinde yer alan Doktor Salah el-Salavi, Üstad Muruvvet hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in Mısır'daki yeni tilavet hareketinin temelini Şeyh Muhammed Rafet attı ve İran'da yeni tilavet hareketinin temelini de Muhammed Taki Muruvvet attı.
Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. ayeti Kur'an.
Üstad Muravvat anılarında şöyle yazıyor. 10 yaşındayken babamla birlikte Hazreti Masumi'nin haremini ziyaret için Kum kentine gittik. Ziyaretin ardından dönemin büyük taklit mercilerinden büyük Ayetullah Burucerdi'yi görmek için evine gittik. Bu Rabbani alimin evine vardığımızda faytona binmek üzereydiler. Hemen büyük bir şevk ve heyecanla fırladım ve faytonun basamağına atladım. Büyük bir saygı ve terbiye ile Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet tilavet etmek için izin aldım. Ayetullah Burucerdi de güler yüzle kabul ettiler ve ben de Bakara suresinin birkaç ayetini okudum. Ayetullah sabır ve metanetle beni dinlemenin ardından bana birkaç sikke hediye etti ve hemen orada inşallah gelecekte siz Kur'an-ı Kerim'in en iyi kari ve öğretmenlerinden biri olursunuz şeklinde dua etti. Şimdi sahip olduğum her şey onun hayır duası sayesindedir.
Üstad Muruvvet çocukluk yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmeye büyük ilgisi vardı ve sürekli çeşitli Kur'an-ı toplantı ve celselere katılırdı. Gençlikte ve bir dönemde bizzat çeşitli Kur'an-ı celseler düzenler ve hatta bazen haftada 14 celseyi de yönetirdi. Bu çalışkan ve güçlü insan kendi gençlik, hocalık ve Kur'an-ı dostları ile ilgili tatlı anılarından birini anlatırken şöyle diyor.
Biz her yıl dostlarımızdan bir grupla kendi hocamızla birlikte Kutsal Meşhed kentine gider ve orada iki hafta boyunca bir Hüseyni'de kalırdık. O dönem boyunca Kur'an-ı Kerim celselerinde ve Meşhed'in büyük hocaları yanında hazır bulunur ve Rezevi haremdeki celselerde de Meşhed'deki dostlarımız ve hepsi tilavetin büyük hocalarından olan karilerle tilavet ederdik. Gerçekten unutulmaz bir yolculuktu.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
Üstad Muruvvet 30 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenmek ve yeni teknikler hakkında bilgi edinmek üzere Mısır'a gitti ve İran'a dönüşü ardından öğrenciler ve kariler yetiştirmeye başladı ve bu alanda büyük başarılar elde etti. O dönemlerde ülkenin Kur'an-ı Kerim sınıfları daha çok geleneksel şekilde gerçekleştirdi. Yeni yöntemleri kullanan ve Mısırlı karileri taklit ederek tilavet eden çok az hoca bulunurdu. İşte bu şartlarda Üstad Muruvvet Mısırlı karilerin tarzı ile en iyi ve en güzel tilavet eden ve onların nameleri ve tonlamasından bilgi sahibi olan tek kişiydi.
Üstad Muravvet'in öğrencilerinde ve bizzat Kur'an-ı Kerim hakemi olan Büyük Kari Musevi Beled'e şöyle anlatıyor. Üstad Muravvet ilahi inayetlerden biriydi. Allah hocası olmadan ve sadece Allah vergisi yeteneğiyle İran'da tilavet alanında yeni bir akım başlatan bir adamı seçti.
Üstad Muravvet'in kişiliği hakkında onun yaşamının eğitim, tebliğ ve terviç olarak çeşitli kesitlere ayrıldığı söylenebilir. Üstad İran'da yaşarken birçok öğrenci yetiştirdi. Mısır'da çeşitli eğitimler gördü ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'i terviş için Kanada ve Toronto kentine giderek öğrendiklerini öğretmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Uluslararası Kur'an-ı Kerim hocası olan Üstad Muruvvet,
1980 yılında Kanada'ya gitti ve orada 30 yıl boyunca çeşitli Kur'an-ı Kerim celselerine katıldı, çeşitli münasebetlerde yapılan etkinliklere katılarak Kur'an-ı Kerim ve onun yüce anlamlarına ilgi duyanları cezbedip tecvid, ses ve tonlama olarak Kur'an-ı Kerim kursları düzenledi. Camilerde ve Toronto kentin Kur'an-ı merkezlerinde sürekli ve yararlı çalışmalarda bulundu. Üstadın kaleme aldığı eserlerden 500 sayfayı alan İngilizce dilinde tecvidin eğitimine değinebiliriz.
Üstad Taki Morovet İranlı karileri çok iyi tanırdı ve Kanada'da yaşamasına rağmen onların tilavetlerine İran'ın Kur'an televizyon kanallarından izler ve hakkında da yorum yapardı. Üstadın öğrencilerinden Hanifi Bey şöyle diyor. Üstad Morovet, ülkede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ilerlemesinde en etkin kişilerden biriydi. Hatta unutmuyorum, Hicri Şems'i 1384 yılında ülkemizi Malezya uluslararası yarışmalarda Eteri Fert beyefendi temsil ediyordu. Üstad Morovet de Kanada'dan bu yarışmalara katılmıştı. Bu da onun özellikle vahiy kelamının tilaveti olmak üzere Kur'an'ı faaliyetlerin yayılmasına verdiği çabayı gösteriyordu.
Hocanın Kanada'daki öğrencilerinden ve üstadın hastalığı döneminde yanında olan Mehdi Mersusi de şöyle anlatıyor. Ben Kanada'da bir arkadaşım vasıtasıyla Üstad Morovet ile tanıştım ve ardından hocanın nezdindeki ilk tilavetim Haşr suresinin son ayetleriyle. Üstad tecvid ve kıraat tekniğim ile ilgili konuları açıkladı. Üstadın gerçekten çok emeği geçti. 2 yıl boyunca ve tecvid kurallarına gerçekten doğru riayet edene kadar mukama başlamama izin vermediler.
Mersusi Üstad'ın Toronto Hastanesi'nde yattığı dönemiyle ilgili şöyle anlatıyor. Üstad hayatının son anlarında kendisi için Kur'an-ı Kerim tilavet etmemi ve aşura ziyareti okumamı istedi. Üstad 1395 yılında 72 yaşında ve tam da aşura gecesinde hayata gözlerini yumdu.
Öğrencileri ve beraberindekilerin söylediklerine göre Üstad Morovet sakin bir kişiliğe sahip, mütevazi ve sevgi dolu biriydi. Fakat eğitim konusunda çok sert ve ciddiydi ve onların yoğun çalışmalarını istiyordu. Öğrencileri de onu öğretmeye ek olarak onları ilerlemeye ve başarılı olmaya teşvik eden şefkatli bir baba olarak görüyorlardı.
12 yaşından itibaren Üstad Morovet'in öğrencisi olan ve Üstad'ın yanında Kur'an-ı Kerim'in kıraat teknikleri ve usulünü öğrenen Batpa Bey Efendi şöyle anlatıyor. Ben şimdi 50 yılı aşkın hayatımda Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'e sahip olduğum yoğun sevgiyi merhum Morovet'e borçluyum. Zira bu aşkı Üstad Morovet bana Ehl-i Beyt'ten verdiği doğru bilgi ve eğitimiyle kalbime yerleştirdi. Üstad bizzat son ana kadar gelişmeye çalışır ve Kur'an-ı Kerim ile Ehl-i Beyt marifini öğretmekle meşguldü.
Değerli dinleyiciler, merhum Üstad Muhammed Taki Muruvvati rahmet ve saygıyla anarak bugünkü sohbetimizi burada noktalıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@wsnokta.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsude.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın. İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Herhangi bir askeri harekat operasyon olarak adlandırılırdı. Ancak gerçek operasyonlar Bosna Hersek ordusu güçlerinin kuşatmadan çıktığı ve Sırp mevzilerine saldırarak kuşatılmış bölgelerin sınırlarını genişletmek veya Müslüman bir köyü ele geçirmek için zamanlardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'in içeriği büyük ölçüde aynı adlı kitaptan yazar Emil Solgeç tarafından derlenmiştir. Aynı zamanda o sırada 20 yaşında bir genç ve Birleşmiş Milletler tercümanı olarak Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırıma tanık olduğu büyük bir insan trajedisini ve soykırımı anlatan bir rapordur. Solcagiç şu anda gazeteci ve Srebrenica Soykırım Anıt Müzesi'nin direktörüdür ve Srebrenica soykırımının kurbanlarının haklarını savunmadaki yorulmaz çalışmalarıyla tanınır. Onun kitabı Mezardan Kartpostallar, soykırımı yaşamış ve görmüş bir Boşnak tarafından İngilizce yayınlanan Srebrenica soykırımının ilk anlatımıdır ve bugüne kadar 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast serisinde bu kitaptan gelen bilgileri kullanarak bu büyük soykırımın bazı yönlerini, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan trajedisi olarak adlandırılan bu suçun görgü tanığını size aktarmayı amaçlıyoruz. Gelecek bölümlerde neler konuşacağımızı öğrenmek istiyorsanız lütfen sosyal medya kanallarımızdan bizi takip ediniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet, bugünkü podcast'te operasyonlardan bahsedeceğiz. Genellikle hangi operasyonun ne zaman yapılacağını ve hangi birliklerin katılacağını önceden tahmin etmek mümkündü. Operasyon başlamadan önce bir veya iki gün öncesinden şehrin havası gerginleşir, asker sayısı normalden daha fazla olurdu. Askerler genellikle bir veya iki gün önce
hazırlanırlardı. Kamyonların açık kasalarında oturur, hep bir ağızdan şarkı söylerlerdi. Çoğunun dönüşü yoktu. Operasyon sırasında askerler kol ve omuzlarına bağladıkları kumaş şeritlerden birbirlerini tanırlardı. Bu kumaş şeritlerin rengi her operasyonda değişiyordu. Operasyon bittiğinde herkes kendi yoluna gider ve evlerine dönerdi. Ele geçirilen mühimmat veya erzak depolamak için herhangi bir kışla veya üs yoktu. Tabii ki kağıt üzerinde ganimet miktarı belirliydi. Ancak operasyon sona erdikten sonra askerlerin kendileri ve onlara eşlik eden siviller ganimet malları doğrudan evlerine götürürlerdi. Zamanla operasyonlarda askerleri eşlik eden sivil sayısı arttı ve savaşın ilk yılı sonunda sivil sayısı askerlerin sayısının birkaç katına çıktı. İnsanlar sabırsızlıkla ilk Sırp kontrol noktasının düşmesini veya ilk Sırp asker grubunun kaçış yoluna girmesini bekliyorlardı ki onları hemen takip edebilsinler. Bazen çatışmalar devam ederken tencere ve tavalara ve ellerine ne geçerse vurarak tüyler ürpertici bir gürültü kopartıyorlardı. Ardından binlerce gırtlağın uyumlu sesi yankılanıyordu. Allahu Ekber! Bu ses hem Sırpları korkutuyor hem de askerlerin çaresizlik hissini yenmelerine yardımcı oluyordu. Sivil ölü sayısı askerlerden çok daha fazlaydı. Kadınlar bir parça ekmek elde edebilmek için doğrudan ateşe atlıyorlardı. Çocuklar uçak bombardımanlarından korkarak ağaçların altına saklanıyorlardı. Silahsız adamlar silah ele geçirmek için koşarak ilerliyorlardı. Genellikle askerlerini uğurlayanlar, eşleri, kız kardeşleri, nişanlıları, arkalarından bir kase su dökerlerdi ki, her şey suyun rahat aktığı gibi onlar için de rahat bir şekilde akıp geçsin. Ardından oturup arka arkaya dua ederler ve operasyon haberlerini beklerlerdi. Haberler genellikle çatışmalar sona ermeden önce ulaşırdı. Silahlı çatışmaların sesinden bir operasyonun başarılı olduğunu anlamak mümkündü. Dönüş yolunda şehre yaklaşırken askerler havaya ateş etme geleneğine sahipti. Sevdikleri cepheye gidenler evlerden çıkar ve askerleri karşılarlardı. Bazıları askerlerin az sayıdaki mühimmatlarını boşa harcamamaları gerektiğini düşünürlerdi. 1992 yazında askeri yenilgiler nadirdi. Ancak bu yenilgilerin haberi de askerlerin şehre dönüşünde derin ve doğal olmayan bir sessizlik ile karşılanırdı. Şehitler sayısız yeni mezarlıklara sessiz gözyaşları ile defnedilirdi. Yaralıların durumu şehitlerden daha zordu. Ne ilaç ne tedavi imkanı vardı. Sadece hastane yatabiliyor, doktorlar onlar için dua ediyorlardı. Hastane dehşet verici savaş yıllarında asla girmeye cesaret edemediğim tek yerdi. Açıkçası hastanenin etrafında burnuma çarpan o iğrenç kokuyu kaldıramıyordum. İnsan etinin çürüme kokusu. Doktorlar yaralıya basit bir serum bile takamıyorlardı. Hastanenin önünde ağlayarak kardeşine serum karşılığında bir inek vermeyi teklif eden insanlar çokça göze çarpıyordu. Ancak kimsenin ona yardım edebileceği görünmüyordu. Doğru sayıda operasyon istatistikleri bulunmamaktaydı. Çünkü birçok operasyonda plan aniden birinin aklına geliyor ve operasyon anında gerçekleşiveriyordu. Aslında önceden kağıt üzerinde tasarlanmış bir şey yoktu. Tahminimce kaydedilen operasyonlar 1000 ila 1500 kişinin katıldığı büyük operasyonlardı. Bu rengarenk ve karmaşık güçlerin komutanları, tek ortak noktaları Bosna Hersek ordusunda resmi olarak görev yapmak olmaktı. Büyük operasyonlardan kaçınıyorlardı. Doğal olarak büyük operasyonlar daha fazla kurban da beraberinde getiriyordu. Savaşın ilk günlerinde odak noktası fazla bir çaba gerektirmeden ele geçirilebilecek nispeten izole üsler ve küçük operasyonlar üzerineydi. Bu tür operasyonların güzelliği onlardan mühimmat, silah ve erzak ele geçirebilmesiydi. Bu operasyonlar kışın başında başladı. Artık o kadar çok insan için yeterli yiyecek bulmanın da zamanı gelmişti. Elbette Sırp güçlerinin olduğu her yerde yeterli yiyecek de vardı. Bosna ordusunun kontrolündeki özgür bölgeler genişliyordu ve tüm bu bölgeleri kapsamak gittikçe daha da zorlaşıyordu. Kuşatılmış sınırların diğer tarafındaki Sırplar, paçavralara bürünmüş, pek de silahlı olmayan o kitlenin kendi kendine bir orduya dönüşebileceğini anlamışlardı. 1993 baharında Srebrenica'yı biraz daha ciddiye almaya karar verdiler. Kasası açık sarı bir kamyon, şehir merkezindeki günlük bir pazarda durdu. Bu şehrin her zaman en kalabalık yeri sayılırdı. 4 asker hızla kamyonun arka kapılarını açıp aşağı indi. 2'si daha kamyonun kabinine çıktı. Beyaz saçlı ve sanki komutanmış gibi duranlardan biri tabancasını kılıfından çıkarıp etrafa bakmaya başladı. Bir süre sonra o civardaki adamlara vahşice bağırarak kamyona binmelerini emretti. Kimse kesinlikle itaatsizlik edemezdi. Ona karşı çıkan her kimse dayak yiyordu. Yanındakiler de onun kadar sertti. Her hareketini takip ediyorlardı. Yaşlı adamlar binaların gölgesinden çıkarak inanmaz bir şekilde başlarını sallarcasına kamyona binmeye başladılar. 10 dakika içinde kamyonun kasası solgun ve korkmuş insanlarla dolmuştu. Kamyon çalıştı. Geldiği yoldan geri dönmeye başladı. O gün öğleden sonra bize kimse bir şey söylememiş olsa da cepheye gittiklerini hepimiz biliyorduk. Bu olay o yıl yaz boyunca neredeyse her hafta tekrarlandı. Aynı sarı kamyon şehrin en işlek caddesinde durdu. Askerler indi ve yanlarında götürmeleri gerektiğini düşündükleri herkesi yanlarına aldılar. O günlerde cephe hattındaki çatışmalar çok şiddetliydi. Batılı gazetelerde Bosna ordusu olarak adlandırılan ve Sırpları titreten şey aslında birbirleriyle iletişim halinde olmayan bir dizi silahlı gruptu. Ancak onları birbirine bağlayan tek şey Sırp düşmandı. Zamanla aralarındaki iletişim arttı. Birbirlerine saldırılarda yardım ettiler ve birlikte Sırp mevzilerine saldırdılar. 1992'nin tamamında ordu birlikleri esas olarak daha önce bahsettiğim gibi zaman zaman şehre giren ve yaşlarına bakılmaksızın üzerlerinde ne varsa o şekilde insanları kaçıran ve onları ilkel silahlarla zorla cepheye gönderen garnizon birliklerinden oluşuyordu. Kim oldukları, kimden emir aldıkları ve benzeri şeyler artık hiçbir önem taşımıyordu. Hiçbir açıklama yapmadan insanları doğrudan ölüme yolluyorlardı. Adamlar kamyonun sesini duyar duymaz fare deliği aramaya başlıyorlardı. Evlere koşuyorlar, genellikle bu operasyonlara komuta eden polis onları kovalıyordu. Binaların kapılarını kırıyor, evleri alt üst ediyor, dolaplara, kanepelerin altına, yatakların altına veya tuvaletlere saklanan insanları dışarı çıkarıyorlardı. Yakalanların yapabileceği tek şey ise o dönemde doğdukları için talihlerini lanet etmekti. Cepheye vardıklarında oradaki askerler onlara bir silah veriyor ve Sırp siperlerini işaret ediyor ve Sırplar orada diyorlardı. Genellikle onları 7 gün boyunca orada tutuyorlardı. Ta ki şehirden korkmuş ve kafası karışmış yeni askerlerle dolu başka bir kamyon gelinceye kadar. Aralarında her yaştan insan bulunmaktaydı. Daha reşit olmayan çocuklardan 20'li yaşlarındaki gençlere kadar. Kendilerini bile savunamayan ve kaderlerine teslim olan 50'li yaşlardaki insanlara kadar. Elbette her aklı başında insana ordunun bu hareketinin halk üzerinde ne kadar olumsuz bir etki yapacağı ve ters tepki vereceği gelirdi. İnsanlar Sırp güçleriyle savaşmak yerine Bosna ordusundan kaçmak zorunda kalıyordu. Belki de insanların cepheye gitmeyi ve orduya katılmayı reddetmesinin sebebi, kaçınılmaz kaderlerinin ölüm olduğundan emin olmalarıydı. Hiç kimse geri dönüşü olmayan bir savaş alanına zorla gönderilmek istemezdi. Herkes hayatını kurtaramasa bile en azından onurunu korumak için seçim hakkına sahip olmak isterdi. 1992'nin sonu ve 1993 yılının başında orduda olduğu gibi askeri alım ve cepheye gönderme işlemi daha düzenli bir hale gelmeye başladı. O zamanlar 10 kişilik gruplar halinde, omuzlarında boş çantaları ve üzerlerinde rengarenk eski giysileriyle havada havan topu mermileri yağarken yaya olarak cepheye doğru yürüdüler. Bahar 1993'te Amerika Birleşik Devletleri nihayet insani yardım paketlerini halkımızın üzerine atmaya karar verdi. İlk yardım sevkiyatı Sırp mevzilerine inerken bu yardımları yıllarca bizden esirgeyen insanlara karşı öfke ve kızgınlık duyuyorduk. Yok olduğumuzu biliyorlardı. Nihayet risksiz bir şekilde hatta beceriksizce bir şeyler yapmaya karar verdiler. Uçaklar yüklerini tepelerin üzerine yağmur gibi boşalttığı gecelerde insanlar yiyecek almak için her yöne koşuşturuyorlardı. Çantalarını ve torbalarını sıkıca tutarak doldurmak için sağa sola dönüyorlardı. Bu da devam eden savaşın içinde yeni bir cephe açıyordu. Gündüzleri Sırplarla savaşıyor, geceleri ise bir dilim ekmek veya paket yiyecek için birbirlerimizle mücadele ediyorduk. Allah bilir ya, o bir dilim ekmek için ne sınırlar aşılmış, ne onurlar kaybedilmişti. Hayatta kalma mücadelesi yeni bir boyut kazanmıştı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bu haftaki bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün Bosnalı halkın ve Sırplarla savaşta nasıl yer aldıklarını, bir kısmının zorunlu olarak bu savaşa nasıl katıldıklarını anlattık. Tekrar bizlerle beraber olabileceğiniz Srebrenica soykırımına yol açan olayları daha detaylı ele almak için bizleri takipte kalın. Tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
edebilirsiniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.